Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir Süper Lig panorama programına daha karşınızdayız. Solumda Metin Dirim, sağımda Eyüp Yıldız var bugün. Ve Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Metin Dirim, hoş geldin.
Hoş bulduk Ali, günaydın.
Günaydın sana da Metin abi. 8 hafta geride kaldı Süper Lig'de ve 9. haftanın öncesinde bir milli maç arası yaşandı. Bu milli maç arasını seninle beraber değerlendirdik. Evet. Hem Norveç karşılaşmasını hem Letonya karşılaşmasını ve hatta milli takımımızın bundan sonraki süreçteki çeşitli İki senaryolarda nasıl gruptan çıkabileceğini, nasıl playoff oynayabileceğini de burada konuştuk. Şimdi 9. hafta bizi bekliyor. Bu haftaki öngörünle böyle genel bir öngörü yapman gerekirse.
Ya bugün baktığımızda zor bir karşılaşma var. Beşiktaş Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu pazar günü ise Fenerbahçe Trabzon'a gidecek. Trabzon derbisi, yani bir derbi karşılaşmasında karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Diğer takımlarda hani fırsat olsa, süre kalırsa onları da konuşacağız. Ben bugünün zorlu karşılaşmasıyla Beşiktaş zor bir maça çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Emre Belezoğlu takımın başına geçti. Başakşehir'in başına geçti. Ve hani yeni bir yapılanma süreci içerisine girecek. Ama şunu da örnek almak gerekiyor. Kocaeli'yle karşı karşıya geldi. Kocaeli Spor'la karşı karşıya geldi. O karşılaşmada 3-1'lik skorla sahadan yenik ayrıldı diye yanlış hatırlamıyorsam. Takımda hani kimyayı oturtmaya çalışıyor ya da takımla ilgili bir işler yapmaya çalışıyor ama Emre Belezoğlu'nun da ihtiyacı var diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta ise birazdan onu da konuşacağız. Sakatlar döndü. Sakatlıklardan dönen çok fazla isim var. İşte Başuay oynayacak, Alex oynayacak, Gezal oynayacak, Rozier geri döndü. Diğer oyunculara baktığımda Rıvan'ın milli takımdan gelmesiyle beraber performansı zaten orada da yüksekti. Bakalım o mu oynayacak ya da onun yerine Sergen Hoca farklı bir oyuncuyu mu değerlendirecek? Hepsini konuşacağız.
Deyip Yıldız, hoş geldin sen de.
Ben bu arada paylaşımları yaptım arkadaşlar. Diğer taraftan da Metin Dirim güzel bir özet çıkardı. Milli arada birazcık tansiyon düşmüştü, atmosfer düşmüştü. Şimdi zorlu güzel maçlarla Süper Lig'in 9. haftası başlayacak. Yani Başakşehir Beşiktaş karşılaşması da sürprizlere açık. Trabzonspor Fenerbahçe zaten derbi statüsünde bir karşılaşma, mücadele. Artı Galatasaray-Konyaspor mücadelesi de Galatasaray'ın son Rizespor karşılaşmasındaki performansına bakarak konuştuğumuzda çok kolay geçmeyeceği, Galatasaray açısından çok kolay bir mücadele olmayacağı aşikar. Güzel bir hafta bizleri bekliyor. Sırasıyla isterseniz bugünkü maçtan başlayarak konuşalım.
Sana şunu sorabilir miyim? Biz Ali ile geçen hafta içi konuştuk, yani işte salı günü konuştuk. Son oynanan karşılaşmada milli takımı nasıl buldun? Çünkü 96-8'de bir gol geldi. Bu gol penaltı atışıyla geldi. Senin de görüşünü açıkçası merak
ediyorum. Beğenmedim. Yani ki maçta da beğenmedim milli takımı. Ben tabii rahatsız olduğum için gelemedim. Bu maçları konuşamadım ama iki maçta da beğenmedim. Letonya karşısında da zaten iyi bir oyun yoktu. Top ekseriyetle bizim elimizde miydi? Evet, bizim kontrolümüzdeydi ama bu beraberinde pozisyonları, tehlikeli atakları getirmedi. Golü yiyene kadar da çok bir şey üretemedik ama golü yedikten sonra birazcık bu Letonya'nın stratejisinin değişmesinden de kaynaklandı. Erken gol bulunca, 1-1'i getirince maçı kazanma noktasına geldik. Son saniyelerde yapmış oldukları penaltı da onlar açısından bir bence stratejik hataydı. Yani top uzaklaşırken kaleye doğru değil de kenara doğru giderken Burak Yılmaz'a öyle bir müdahale yapmaları açıkçası maçı kaybetmelerine neden oldu. Biz iyi oynamadık ama kazandık. Sevinmemiz doğru mu? Doğru. Yani ben mesela Kuntz'un sevinmesiyle ilgili çok acayip garip yorumlar gördüm. Yani tabii ki de sevineceksin. Kimi
yenersen. Metin abi de biraz garip bulmuştu.
Ben şey dedim.
Şimdi biraz ortalığı kızıştıramadım.
Ben direkt şey dedim. Çok çabuk Türkleşti dedim. Yani ağlamak biliyorsunuz ki Akdeniz iklimine sahip insanlar da daha fazla. Duygusallıktan dolayı daha fazla.
Ağlanacak bir maç değildi. Katılıyorum evet. Sana. Ama hani niye seviniyor? Ya galip gelmiş.
Hani bir, bir de direkten döndük diyebilir miyiz artık? Çünkü yani tabii. Berabere bitseydi ben rahat derdim. Evet. Biz playoff'a kalamayız derdim Eyüp abi.
Peki umut vaat ediyor mu sana göre milli takım?
Yani 6 puan alma ihtimalimiz yüzde kaç sence? Hatta
altı,
şunu sorayım.
6 puan alma ihtimalimiz yüksek. %60-%70 her şeye rağmen. Fakat ikinci bitirme ihtimalimiz çok zayıf.
Hollanda-Norveç karşılaşması var değil mi?
Evet. Var. Beraberlik yani, Norveç'e yarıyor.
Nasıl Norveç'e yarıyor? Biz iki maç ikili avaraja bakılıyor.
İkili değil. Genel avaraja bakılıyor.
Ondan dolayı çok fazla gol atmamız gerekiyor.
Benim burada bir eksikliğime geldi. İzleyicilerden de özür diliyorum. Ben çünkü biliyorsun Şampiyonlar Ligi olsun, lig olsun hep ikili avaraja bakılıyor.
FIFA'da yani uluslararası maçlarda, ülkeler arası maçlarda diyelim genel avaraja bakılıyormuş. Bu hatayı bu arada ben de yaptım. Senin gibi birçok insan hata yaptı. İkili avaraj değil genel avaraja bakılıyor arkadaşlar. Genel avarajda da onlar +9 biz +4'üz.
4'üz evet.
5 gollük bir avantajları var bunu belirtelim. Ama bizim bu hafta Cebeli. Bu hafta derken ilk maçımız Cebeli Tarık.
Kasım'da oynayacağız.
Kasım yani, ayında oynayacağımız o
5-6 Cebeli... fark kafadan olması lazım.
Olması.
Neye benzetiyorum biliyor musun? Geçen sene Galatasaray Beşiktaş arasında avaraj farkı vardı ve Galatasaray Denizlispor'la oynadı ya. Hani hiçbir umudu kalmamış Denizlispor'la.
Malatya.
Yok Deniz hayır Deniz diye 7-8 atması evet. Gerekirken 4-1 kazandı. Orada
hayır, Malatya'da öyleydi. Malatya'da ligde kalmıştı. Hiçbir evet, amacı evet. Yoktu. Malatya'yı da
peki,
çok zor yani.
Peki Kuntz'un tercihleri nasıl buldun? Kerem'le başladı sonra Halil'i aldı.
Moderatör siz mi oldunuz?
Yok iyi aslında.
Burak Yılmaz'ın performansı Serdar Dursun oyuna girdi. Şekillendirdi
bir
oyunu.
Bir kere Serdar Dursun niye bugüne kadar milli takıma çağrılmamış? Hani bunun sorumlusu biz değiliz. Ha. Biz yazabilir miydik? Ya neden böyle bir adam var çağırmıyorsunuz? Yazabilirdik. O ayrı bir hikaye ama Serdar Dursun bence hem Fenerbahçe'de hem milli takımda iyi işler yapabileceğini gösterdi. Diğer taraftan ya şimdi ben Burak Yılmaz'ın takımda olmasını, ilk 11'de olmasını son derece doğru buluyorum. Ama bir şeyden inanılmaz rahatsız oldum. Metin maçı anlatıyorum. Kamera ne zaman Burak Yılmaz'a odaklansa ya küfür ediyor, ya bağırıyor, ya beddua okuyor, ya rakip futbolcuyla kafa kafaya böyle onunla dikleşiyor, ya hakeme bir şeyler yapıyor. Ya bir tane bir insan pozitif bir poz vermez
hareket
mi?
Hareket olmaz mı değil mi? Doğru.
Ya bir gül, ya bu futbol ya bir relax ol ya. Tamam yani puan kazanmak istiyoruz, galibiyet istiyoruz ama bu bir 2. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı değil ya. Askerler, ordular savaşırken bu kadar kin ve nefretle dolmuyorlar yani. Bu kadar küfür etmiyorlar
ya. Katılıyorum. Sözü Ali'ye
çok
bırakıyorum.
Çok negatif artık. Bir görüntü.
Moderatörlükten vazgeçelim.
Süperlik karşılaşmalarına geçelim mi?
Geçelim
ama şöyle izleyenlerimizden rica ediyoruz. Birer tane güçlü beğeni bırakın arkadaşlar. Bize destek olun. Medyascope TV'de spor içeriklerini oturtmamız için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var.
O zaman başlıyoruz. Ben de dediklerine imzamı atıyorum bu arada. Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması. Başakşehir yine geçen seneki gibi lige çok kötü başlayan bir Başakşehir ve hoca değişikliğine giden bir Başakşehir. Emre Belezoğlu'nun ikinci teknik direktörlük performansını yaşayacağı kulüp oldu aynı zamanda. Ve ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ı kendi sahasında ağırlıyor. Daha önce Fenerbahçe'yi kendi sahasında 2-0 mağlup edebilmişti. 5-0 başlamasına rağmen Başakşehir, pardon 4-0 başlamasına rağmen. Bu karşılaşma öngörülerin nelerdir Metin Dirim? Kolay bir maç mı bekliyor Beşiktaş'ı?
Aslında Beşiktaş'ı kolay bir maç beklemiyor çünkü sakatlıklardan dönen oyuncuların performansını bilmiyoruz. Yani Sergen Hoca antrenmanlar açıklığı ya da işe kadro bir şekilde kamp listesi açıklandı. O kamp listesinde kimlere görev verecek hep birlikte göreceğiz. Ama asıl sorun bu oyuncuların performansını ne kadar yükseğe çıkartabilecekler. Yani sakatlıktan dönmüş bir oyuncunun baktığımızda sıkıntı yaşayabiliyor. İşte belki 60 dakikayı tamamlayacak. Belki 50 dakikada tamamlanmayıp oyundan çıkacak. Ondan dolayı bu çok önemli. Bir de karşısında şey var. Yani Beşiktaş'ı daha önce terk eden bir takım var. Başakşehir isim değiştirmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü olduğunda da karşı karşıya geldiklerinde de çok böyle Beşiktaş'a karşı sıkıntılar yaratmıştır. Hoca değişikliği yaşayan takımlarda genelde ilk karşılaşmalar zorlu geçer. Rakip takım adına zorlu geçer. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın işini çok aslında kolay kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani Başakşehir'e baktığımız hem bütçe açısından iyi durumda hem de ekonomik anlamda bir sıkıntısı yok. Çünkü geçenlerde şampiyon olduğunda, şampiyonluğu yaşadıktan sonra gelen bir paraları da var zaten. Bununla ilgili bir sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum. Futbolcularına da ödemelerini yapıyorlar.
Ya şimdi kadro kaliteleri bakma. Şampiyon olduktan sonra geriye gitti. O eski bütçeleri oluşturamıyorlar. Bunu tabii bu bir siyasi bir analiz de oluyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin partisi değişmesiyle beraber Başakşehir'e aktarılan kaynaklarda da düşüş oldu. Sponsorluklar evet. geri çekildi falan. Bu tabii Başakşehir'in kadro kalitesinin düşmesine neden oldu. Diğer taraftan Metin tabii ki de hala daha bence atıyorum mesela Konya Spor'dan daha büyük bir bütçe sahip.
Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir para var, meblağ var. İrfan Can'ı sattılar.
Şimdi bak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray seviyesi değiller ama iyi seviyedeler hala da. Ben kesinlikle. De sana destek oluyorum. Bir kere Okaka gibi bir transfer yaptılar ki bu ligin en iyi santraforlarından biri. 4 golü de var. Ben eksiklere baktım şöyle. Ahmet Kutucu, Ömer Ali Şahiner, Şener Özbayraklı Başakşehir'de yoklar. Beşiktaş'ta ise Hasic o zaten uzun zamandır sakat. Atakan Üner, Enkudu, Kenan Karaman, Pjanić ve Mehmet Topal. Özellikle Atakan'ı da saymayalım. Enkudu, Kenan, Pjanić ve Mehmet Topal. Bunlar önemli sakatlıklar. Pjanić'i Galatasaray maçına saklayacaklar.
Ama yine de ya bayağı bir oyuncusu iyileşmiş olan bir Beşiktaş.
Beşiktaş var. Fakat şunu da unutmayalım. Bu Başakşehir en kötü döneminde Fenerbahçe'yi yendi. Üstelik Fenerbahçe ilk yenilgisini de Başakşehir'den evet. aldı yani. Başakşehir tehlikeli bir takım. Ben bu maçın Metin'e katılıyorum. Beşiktaş için çok sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Beraberlik ön planda olabilir.
Bendeki liseye baktığımda Kaysara mesela Başakşehir'de oynamıyor gözüküyor Ali. Vida.
O kadro dışı.
Burada büyük bir ihtimal sakat gözüküyor. Oynamayacak oyuncu olarak gözüküyor.
O galiba bir açıklama
yaptı. Evet, bir açıklamadan dolayı kadro dışı bırakıldı. Storiesine koyduğu bir açıklamadan. Evet. Şu anda bir röportaj da olabilir. Tam net hatırlamıyorum ama eminim ki yönetimsel bir meseleyle Aykut Kocaman'ı eleştirdiği için.
Ben anlatayım. Instagram'dan paylaşım yaptı Metin. Biz böyle bir futbol oynamamalıyız. Biz çok savunmada kalıyoruz. Çağ dışı bir futbol oynuyoruz. Hücum etmemiz lazım diye bir açıklama yapınca kadro dışı kaldı arkadaşlar.
Diğerini söyleyeyim. Beşiktaş'a da bakalım. Yanlış olmasın. Vida, Tekşiyera, Wellington.
Vida ve Tekşiyera döndü.
Evet. Necip Uysal, Topal, Atiba yazıyor burada.
Ben eksikleri saydım.
Hayır şey değil. Ben de şey değil. Aynı değil ondan dolayı.
Senin sayfa... İki programa katılmadım bir aramızda güven kayıp
sana oldu. Güveniyorum. Baktın sayfaya belki.
Ben özelden metindirme yazdım Eyüp Yıldız eksikleri sayarken. Sen yine bir tekrar bak diye.
Program sonrasında ben sonrasında seninle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak.
Ali'ye yapacağız.
Ali evet. Ama ya Beşiktaş'ta kesin olarak Enkudu, Pjanić ve Kenan Karaman yok.
Yok. Kenan zaten milli takımda da oynuyor.
Yani, ama tabii ki yani Beşiktaşlı taraftar yoldan geçen Beşiktaş taraftara sorduğun zaman bunlar yok diye nasıl bir tepki verir biliyor musun? Sadece onlar mı yok? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki Beşiktaş'ta sakatlıklar. Sadece
kaç kişi? O 11 kişi miydi? 12 kişi miydi?
Ajax ve Altay maçını kadrolarını hatırlayın ya. Hele
tabii yani
Altay
şu anda eksiksiz
yani.
Oynuyor gibi hissediyordur Beşiktaş'ta.
Yani U19 takımıyla çıktılar neredeyse. Yani birkaç futbolcu dışında. Öyle fakat öyle. Ne var? Şu var. Mesela Batshuayi çıkar tak diye atar golü kazanır. Yani Beşiktaş'ta çok yetenekli futbolcu var.
Ben işte
var
öyle
var.
Bir şey olacağını bekliyorum bu karşılaşmada. Yani Beşiktaş'ta bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir karşılaşma olacağını
düşünüyorum. Başrağın olmadığı dönem yani. İçerisinde Beşiktaş Sivas'ta Sivas Spor'la karşı karşıya geldiğinde Güven Yalçın çıktı. Güven Yalçın'ın da işte artık bu saatten sonra Rıdvan gibi daha fazla süre alması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bu oyuncu bir dönem şeye gönderildi. Başka takıma kiralık gönderildi. Verim alınamadı. Yani Güven Yalçın bana göre kaliteli bir oyuncu. Kaliteli ayağı var. İş hava toplarında hakimiyeti çok yüksek. Güven Yalçın'ın Beşiktaş'ı mutlaka değerlendirmesi
güzel
gerekiyor.
Güzel bir statistik var paylaşayım mı? Başakşehir kendi evinde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet almış. Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almış.
Evet güzel istatistik. O mağlubiyette Altay'ıydı hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 13.30'da çok önemli bir karşılaşma oynanıyor. Niye çok önemli? Bence kesilmesi en zor karşılaşma bu karşılaşma. Giresunspor Rizespor. Yani hep böyle ligin üst takımlarını konuşuyoruz ama Giresunspor ve Rizespor yani şu anda ligin en altında bulunan Giresun'un bir galibiyeti var. Rizespor'un sadece bir puanı var ve en son Galatasaray'a kaybetti. Yani belli bir noktada geri dönüş yapmak istiyorsa Rizespor bu karşılaşmayı başlangıç noktası
olarak Karadeniz derbisi.
Çok bence zor tam okuması.
Şimdi çok vaktimiz yok. O yüzden kısa yorumlayacağım.
Tabii tabii. Ben bu arada bu maçları söyleyeceğim. Kısa kısa değerlendirebiliriz.
Kısa kısa geçelim. Ama 3 maçı özellikle odaklanın. Ben Giresun'un da çok maçını izledim. Rize'nin de maçını izledim. Metin de öyle biliyorum. Özellikle Rize Spor'un son Galatasaray maçını izledik. Galatasaray'a karşı galibiyeti kaçırdılar. Fakat iyi bir takım oldukları için değil. Galatasaray çok kötü ve Fatih Terim yanlış bir kadro çıkarttığı için Rize Spor'un maçı kazanma noktasına geldi. Giresun Spor ise son maçta bana kalırsa çok da iyi bir performans ortaya koydu. Tamam Göztepe'de bu sezon iyi gitmiyor ama yenmeyi başardılar. En azından yavaş yavaş savunmayı oturttular ve gol atmaya başladılar. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Kayseri Spor'a da gol attılar. Gol atmaya başlamış olmaları, yani hücum problemlerini çözmüş olmaları önemli. Ben Giresun kazanır diyorum arkadaşlar.
Ben de tam tersi düşünüyorum. Rize'nin Galatasaray karşılaşmasındaki performansı çok iyiydi gerçekten. Çok etkili oynadılar işi.
Ama bak orada yanıldığın şey, bir daha söyleyeyim Metin, sözünü kestim ama Galatasaray çok kötüydü.
Çok açıktı Galatasaray. Yani defansı Galatasaray'ın ligin en kötü defanslarından biri.
Babel'le başladı. Yani Feguli'yle başladı. İki tane koşmayan, bu mücadele etmeyen adamla başladı.
Markaus'uz Galatasaray'ın neyse Galatasaray'a gelince konuşuruz
bunu. Ben hayır tabii ki hani sonra baktığımızda her iki takım da son sıralarda yer alıyor. Mutlaka kazanmaları gerekiyor. Nasıl derbileri söylüyorsak bunun da bir derbi, o Karadeniz derbisi olduğundan dolayı ben Rize'nin daha böyle lige hakim olduğunu, daha tecrübeye sahip olduğunu, Giresunspor'un Fenerbahçe karşılaşması da izledim. Daha önceki karşılaşmaları da izledim. 6 maçta gol atamamışlardı. En son işte bir karşılaşmada penaltı golüyle zaten Fenerbahçe ilk golü atmışlardı. Ben yine kazanan tarafın bana göre Rize olacağını düşünüyorum.
Evet. Cumartesi günü o önemli karşılaşmalar oynanmıyor aslında. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe pazar günü oynuyor. Beşiktaş da bugün oynuyor ama diğer karşılaşmalar.
Çünkü Beşiktaş'ın galiba salı günü. Şampiyonlar Ligi maçı var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçı var.
Evet. Sivasspor Antalyaspor karşılaşması, iki orta sıra takımı karşılaşıyor. Ben Sivasspor'un kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmayı açıkçası.
Metin, Nuri Şahin'in teknik direktör olarak ne tecrübesi vardı? Bu kadar sıkıntılı bir takıma teknik direktör oldu. Şimdi
olamıyor da zaten. Şeyi yok, pro lisansı yok.
Ama o evet, yönetecek yani takımı. Biliyoruz yani. Geçen sene Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi yönettiği gibi. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani zaten ateşle oynuyorsun. Zaten sıkıntılı bir sezondasın. Sen kendisini ispatlamamış bir hocaya geliyorsun. Hoca da değil bu arada. Hocalığı da tartışmalı. Takımı teslim ediyorsun.
Şey olabilir mi? Eyüp Yıldız acaba bütçe açısından ekonomik anlamda zaten biz bu oyuncunun parasını veriyoruz. Bir para veriyoruz buna. Şimdi diğer bir teknik
Çağdaş
adama...
Çağdaş Atan Alanya Spor'da çok iyi işler yapmıştı. Şu an boşta. Sen Çağdaş Atan'ı getirsen, Çağdaş Atan sana 20 milyon euro transfer bütçesi mi koyacak önüne?
Çağdaş Atan birisiyle anlaşacaktı. Sen şey yaparken...
Antalya ile yazılıp çiziliyordu. Hı-hı. Çağdaş Atan'la anlaşmadılar, gittiler. Nuri Şahin'le anlaştılar. Ben Sivas kazanır diyorum bu arada. Sivas toparlandı çünkü oyun olarak.
Yani Ersun Yanal'la yolların ayrılması doğru muydu?
Ya olmuyorsa zorlamayacaksın. Bence Aykut Kocaman'ın da ayrılması doğru. Ersun Yanal'ın da ayrılması doğru. Kötü hoca oldukları için ayrılmadılar. Orada o etkileşim olmadı artık. Orada bir değişime
gitmedi. Tabii ki oturtamadı. Oturmadı. Böyle baktığımızda şimdi Aykut Hoca Konya'dayken inanılmaz başarıları imza attı. Ama Başakşehir'e geldiğinde Fenerbahçe'de de oynattığı karşılaşmalarda iyi sonuçlar almıştı ama işte orada kimya uyuşmadı.
Onu diyoruz yani, kötü bir teknik direktör olduğu için değil, uyuşmadığı için değişim gerekiyor. Sivas Spor kazanır gibi geliyor bana arkadaşlar.
Tabii ki Gradel'le etkili oynuyorlar zaten. İyi de bir kadrosu var. Sakatlıkları da çok fazla yok. Ben de Sivas Spor'un kendi taraftarı önünde kazanacağını düşünüyorum. Sivas Spor bir de tribünleri dolduran bir takım. Bir diğer Anadolu takımlarına baktığımızda bu kadar güzel statların olmasına rağmen statların boş kalıyor olması açıkçası üzücü. Mesela Şampiyonşip'e bakalım ya da İngiltere'nin birinciliklerine bakalım. Statlar full dolu.
Şimdi statları yarım kapasite doldurabiliyorsun. Bilim kurulu yarısına izin veriyor. Ama sen onun yarısını doldurabiliyorsun ancak. Hatta çeyreğini dolduranlar var.
Evet.
Yani Galatasaray mesela bu sezon çok kötü gidiyordu. Biletlerde indirim yapmış. Biraz daha fazla satış olmuş. Fenerbahçe yarıyı dolduruyor gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş yarıyı dolduruyor. Ama diğer takımlar Hadi Galatasaray da devreye girer. Bu hafta Trabzonspor Fener'le oynandığı için yarıyı doldurur. Ama Anadolu çok kötü arkadaş.
Anadolu kulüplerinin ne diyoruz? Ekonomik anlamda para ihtiyacı var diyoruz değil mi?
Anadolu'da Göztepe ve Altay'ı ayırırım. Çünkü Altay'ın da çok güzel bir taraftarı var. Stat küçük zaten. Göztepe'nin çok güzel bir taraftarı var. Onun dışında çok boş görüyoruz arkadaşlar.
Kesinlikle. Evet, ya Sivas Spor, iki Sivaslı zaten sağında solunda oturuyor.
Sivaslılık yapmadık ama burada.
Evet. Yok yani, hayır.
Sivaslı olduğumuz için Sivas.
Ya zaten biz bugüne kadar yaptığımız
için. Net, espri olarak yapmış okay, okay. Canım. Yoksa
yani bizi de ateşe atmışsınız.
Yani biz bugüne kadar Eyüp Yıldız Galatasaray'ı, ben Fenerbahçe'yim. Yani duygusal olarak biz hiçbir zaman bugüne kadar takımların galibiyetine bakmadık.
Sivasspor'u severiz. Ya benim de hayatıma girmiş önemli insanlar var.
Evet.
Siz öncelikle olmak üzere. Sivas memleketini
Antalya'yı da severiz.
Antalya'yı da severim tabii canım. Bu karşılaşmada Sivasspor'u önde görmemin nedeni Sivasspor'un ya özellikle bu sene biraz kötü başlamış olsa bile daha iyi bir oturmuş planının olduğunu düşünmem Antalyaspor'a göre ve hani Ersun Yanal'ın gidişinden sonra Antalyaspor'un ben biraz daha tepe taklak gideceğini düşünüyorum. Sivasspor kazanır diyorum ben.
Konya maçı tamamen şanssızlık eseri kaybedilmiş bir maç. Trabzon'a ciddi kafa tuttular. Fenerbahçe'den bir puan aldılar. O maçı seyret. Fenerbahçe daha baskılı oynadı ama Sivas kaptı. Her topta Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Tabii. İyi takım Sivasspor.
O zaman diğer karşılaşmaları da böyle hızlı geçelim istiyorsanız. Adana Demirspor yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Adana Demirspor son iki maçında inanılmaz. Hani Beşiktaş karşılaşmasından sonra, o maçı çevirdikten sonra oynadığı karşılaşmalarda inanılmaz işler yaptılar. Ben yine Adana Demirspor'un golü bir karşılaşmaya çıkacağını, puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum kendi adıma.
Ya Adana Demirspor bence şampiyonluk adayı takımlardan sonra bu ligin en iyi
bütçesi en iyi, bütçesi
en iyi takımı yani. Ben Malatyaspor'un da kadrosunu açtım, şimdi önümde bakıyorum. Yani Malatya'da da çok iyi oyuncular var ama bence açıkçası Sumudika'ya rağmen Adana Demirspor kazanır.
Evet.
Sumudika geri geldi Betine.
Evet. Gözün yeni Malatyaspor'u.
Ya şey zaten eski şeyi galiba tercümanı mı yardımcısı açıklamalar yapıyor. İşte Sumudika'nın ne kadar parayı sevdiğini, ne kadar işte kulüp yönetmek için garip işler yaptığını hepsini söyledi. Hayırlısı olsun yine Sumudika'yı. Hayır,
sen de çok seviyorsun o yüzden.
Sağ kenarında değil de tribünde göreceğiz daha fazla.
Evet. Pazar gününe geçelim arkadaşlar. Pazar günü güzel yani önemli karşılaşmaların oynandığı bir gün olacak. Kasımpaşa Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Sonra 16'da Altay Karagümrük karşılaşması var. Kasımpaşa Göztepe karşılaşması seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Ve karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Ama berabere biteceğini düşünüyorum.
Göztepe bir önceki maçında hep sözünü kestim. Özür dilerim. Göztepe bir önceki maçında Halil'e yapılmış olan pozisyonlardan dolayı şeye çok fazla, Merkez Hakem Komitesi'ne çok fazla sistemde bulundu ve TFF'yi de etiketledi. Yapan hareket hani baktığında
kırmızı kart.
Kırmızı kart.
Net kırmızı kart. Göztepe'li futbolcuya Halil'e dirsek.
Halil'e evet. Ondan dolayı yani Göztepe'de hani bana göre iyi oynuyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Gol bulma potansiyeli çok yüksek takımlardan bir tanesi ama kalesinde gole kapatamıyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
Baskı karşısında çok çabuk pozisyon veriyorlar. Evet. Çabuk dağılıyorlar. Ben de beraberlik diyorum.
Evet. Altay Karagümrük karşılaşması. Altay ligin en önemli takımlarından biri şu anda. İyi başladılar sezona.
Mustafa Denizli ile birlikte iyi gidiyorlar.
Yani şu anda
çok gollü geçer bu maç.
Kaçıncı sırada olduklarına tekrar 5. sırada Altay ve hani liderler arasında 4 puan fark var. Şu an Galatasaray'ın daha üstünde yer alıyor puan tablosunda. Önemli bir karşılaşma. Karagümrük de bu sene iyi. Onu da altını çizelim. Karagümrük de kötü bir performans sergilemiyor. Pazar gününe güzel deme sebebim şu. Yani şimdi ben bir de şunu anlamıyorum Eyüp abi. Şimdi rating kaygın varsa ben mesela Altay Karagümrük maçıyla Galatasaray Konyaspor maçını aynı saate koymam.
Ne diye koyarsın? Hadi başlat. Koy.
13.30'a koyarım mesela Altay Karagümrük'ü. Ya da Galatasaray...
Ama 13.30 daha sonra...
Ya da Galatasaray koy... Ama böyle olduğu zaman şimdi... İzleyenlerin %90'ı Galatasaray koyar.
Şimdi... Bir karşılaşma 16'da başlıyor diyelim. İspanya'da bu işler nasıl oluyor biliyorsunuz değil mi?
13.30
ya da 13.30 değil, Galatasaray Konya maçını cumartesi akşamına koyarım. Evet, perşembe maçı var Galatasaray'ın ama
bence ne yapılabilir biliyor musun? Yani böyle tarihlerde 21 maçı yapılabilir.
Ben de onu diyeceğim. Avrupa'da 22 maçı. Var. Tamam işte İspanya'da genelde hani onu yapıyorlar.
İspanya'da 23'te izlediğimiz maç. Evet. Aslında İspanya saatiyle 21'de oynanıyor yani 2 saat fark var bildiğim kadarıyla. Sen de şöyle yapabilirdin. Galatasaray Konya 19 yapardın veya 16'da başlatıyorsun.
18 yaparsın.
18 yapardın Galatasaray Konya'yı. Altay Karagümrük 16'da kalırdı.
Evet.
Fenerbahçe yok, 21'e bile gerek yok ya, 20'ye koy. Bak o zaman 20'ye koy. Galatasaray 18'e koydun mu? Fenerbahçe 20'ye koy. Yani 13-30 16-18-20.
Gayet doğru,
bravo.
Gayet mantıklı.
Güzel bir eleştiri. Bak çözümünü de aslında ürettik bir şekilde.
Ama ya akıllarına gelmiştir illa. Bir şekilde bu yöntemi seçiyorlar. Ben de anlamadım.
Şeyden dolayı seçiyorlar. Pazar günü insanlar hani o karşılaşmadan çıkıp uzak yerlerden gelip bir sonraki gün işe gidecek insanları da düşünüyorlardı diye düşünüyorlar.
Olabilir.
Altay Karagümrük çok gollü bir maç olur. Çok seyir zevki yüksek olur. Çünkü iki takım da çok pozitif futbol oynuyor. Şimdi adını hatırlayamadım Metin. Altay'da İranlı bir topçu var. Çok sağlam oynuyor. Çok iyi bir futbol ortaya koyuyor.
Ben de hatırlayamadım.
Santraforları da çok başarılı. Santraforlarını da Beşiktaş karşısında çok beğenmiştim arkadaşlar. Fatih Karagümrük zaten yüksek bütçeli bir takım. İyi para harcadılar. Ben böyle karşılıklı gollerin olduğu çok güzel, çok keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum.
Ben de katılıyorum.
Karagümrük Caner'i kadrosuna kattıktan sonra o alanı da iyi kullanmaya başladı. Caner de hani uzun aradan sonra milli takıma tekrardan dahil oldu Eyüp Yıldız. Hani senin Caner'in performansını nasıl buldun bilmiyorum ama Rıdvan'la yer değiştiğinde bana göre Rıdvan daha iyi oynamıştı orada. Ben Rıdvan'ı hep şey olarak düşündüm.
Karamoko Bamba.
Karamoko Bamba.
Benim dediğim
evet.
Futbolcu müthiş bir oyuncu. Çok güçlü.
Yani ben... Ayağından topu alamıyorsun.
Bir Batshuayi havası var. Evet. Batshuayi'yi de beğeniyorum ben. Karamoko Bamba'yı diyorum ben.
Yapılı bir oyuncu. Ben de size katılıyorum. Yani karşılaşmanın golü geçeceğini düşünüyorum. Musa Deniz'de Altay'la çok iyi işler yapıyor. Hatta bir Paşa'yı yönde değil mi? Ben bazen ismini yanlış söylüyorum. Atmış olduğu bir gol vardı. İnanılmaz bir goldü. İbrahimovic var bir goldü. Ben iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. Yine benim de tercihim burada. Hani şey olarak baktığımızda iki tarafta gol atar olur.
İranlı dediğim futbolcu da ismini hatırlayamamıştım. Muhammed Naderi. İki tane çok sağlam transfer yapmışlar arkadaşlar.
Peki günün aynı saatinde oynanacak karşılaşma Galatasaray-Konyaspor karşılaşması. Namağlup olan bir Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray ve bundan sonraki her karşılaşma Galatasaray'ın liderlik yarışına uzaklaşmaması için çok önemli.
Yukarıdan birileri puan kaybetmediği sürece bu tarz maçlar Galatasaray için kritik olacak. Yarıştan kopma karşılaşması olacak. Sonuç itibariyle Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin oynayacağı bir haftada. Çünkü bir tane rakibin orada puan kaybedecek. Beraberlik ihtimalinde de iki rakibine birden yaklaşacaksa senin hata yapmaman lazım. Fakat ben Fatih Terim'i böyle bir motivasyonda görmüyorum Fatih Hoca'yı. Fatih Hoca ya benim mutlaka kazanmam gereken maç, ben en iyi kadromla çıkayım bu maçı kazanayım. Dan ziyade işte şunlar oynamamıştı, bu maçta da bunları oynatayım.
Boya yetişiyor mu bu karşılaşmaya bu arada?
Boya döndü fakat benim aldığım bilgi hoca onu hafta içi oynanacak olan Lokomotiv Moskova ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçlarına saklıyor. Burada oynatmayacak. Şimdi Ali eğer maça mutlaka kazanmam gereken bir maç, en iyi kadromla çıkayım değil de rotasyonlu bir takımla çıkarsan o zaman kazanman da çok zorlanıyor. Şimdi Fatih Hoca şunu gördüyse Rize Spor maçının şansa kazanıldığını, Babel ve Feguli'den kaynaklı çok büyük problem yaşandığını, takımın kimyasında ve oynadığı sistemde problemler olduğunu gördüyse ideal bir 11 ile çıkar ve maçı kazanır. Ama yok. İşte ben Babel'le başlayacağını duyuyorum. Babel'i sol kanatta oynatacakmış. Hatta Feguli'yi de oynatma ihtimali var diyorlar. Morutan'ı göbeğe çekecek çünkü. Berkan kırmızı kart cezalısı. O zaman da Galatasaray kazanabilir, kaybedebilir. Çok ortaya gelir.
Bir saniye. Berkan yerine kim oynayacak dedin?
Berkan yerine Morutan'ı göbeğe çekecek. Sağ kanatta oynayacak.
Çıkalda Morutan, Taylan üçlüsü mü olacak?
Evet.
Sağ kanat Halil oynayıp Halil başlayacak büyük ihtimalle değil mi kanatlardan biri? Diğeri de Kerem olacak.
Yok. Çift santrafor denemeyecek diye duydum.
Yok, Halil'i kanat olarak.
Yok, benim beklediğim 11 şöyle. Savunma kalede Muslera olacak. O da gelecek hemen dinlenmeden oynayacak. Sağ bek Yedlin, stoper Nelson Alparslan Öztürk, sol taraf Anhold, önlerinde Taylan, Onların önünde Çıkaldağ, Morutan. Sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu, sol tarafta Babel, santrafor Mbaye Cagne.
Marko'nun cezası bitmedi mi?
Beşiktaş maçı.
Beşiktaş maçında oynayabiliyor
ama
mu?
Ama şeyde bak mesela hem İstanbulspor hem de Tuzlaspor karşılaşmasında Marko sağdaydı. Yani iki karşılaşmaya da baktığında bir karşılaşmaya 4-3 bitti. İstanbulspor karşılaşması 3-3 bitmişti.
Ve kötü oynadı Marko aslında bu
maçlar. Ve yine orada yine olay oldu. Alparslan'la beraber tartışmışlar. Söylendi. Yani hem affediliyor hem de kendisi işte Galatasaray taraftarlarının affetmesi için elinden geleni yapıyorsa bu tarz hareketlerden uzak durması gerekiyor. Marko'nun amacının ben ne olduğunu çözemedim
ama. Öfke problemi var kesinlikle.
Maça dönecek olursam Konyaspor son karşılaşmasını Keçiören karşılaşmasını yaptı. Onlar da işte mini maç arasında hazırlık karşılaşmasına çıkmıştı. Daha önceki maçların hepsinin işte beraberlik mutlaka puan almışlardı. EYB'e katılıyorum. Rizespor maçını baz alırsak ya da Göztepe maçını baz alırsak iki karşılaşmada bir tanesinde kaleci hatası vardı. Bir tanesinde işte Cagney'in bulmuş olduğu bir gol vardı ve o golde çok fazla tartışılmıştı. Bunlar gerçekten kazanılan.
Mutan attı o golü. Herkesin aklında Cagney atmış diye kaldı.
Cagney yapmış olduğu hareket dedim. Yani Cagney'den...
Aslında Cagney attı yani. Tabii ki. Normal şartlarda. Cagney attı.
Yani orada kazanılmış puanların gerçekten oynanana kazanıldığını düşünürlerse büyük bir yanılgı içerisine girerler. Rubi
sormadığı için sen de Cagney'e haksızlık yapıyorsun.
Evet.
Ben maçın zor olacağını düşünüyorum.
Tabii canım ya zaten namalup bir takım koyuyor.
Bir de şey yani.
Maçı rölantide tutup beraberliği de... tutmak için elinden geleni yapacak
bir şey. Konya Spor'un adamı var.
Galatasaray kaybetmez bu karşılaşmayı.
Konya Spor ve Sivas Spor çok iyi kapanıp kaptığı toplarla çok hızlı gelen takımlar. Bir de endiri çekici.
Oynamıyor galiba.
Oynuyor.
Oynuyor mu?
Oynuyor.
Seyirci endiri çekici takımın hem...
Kim yani. Oynamıyor biliyor musun şu an? Sorunlu olan Çikaleşi. Çikaleşi'nin durumu belirsiz. Ama Endiri Çekici oynuyor ve Endiri Çekici de bu sezon çok başarılı gibi.
Evet. Zor iş. Yani
Artem Kraves sakat, Musa Çağran sakat, Endiri Çekici soru işareti var. Oynama durumu belirsiz. Milli takımdan geleceği için. Galatasaray'da Arda Turan sakat, Omar Ali Abdülay ve Marka. Evet. Sasha Boye soru işareti.
Sakat kaldı ya değil mi?
Arda Turan daha dönemez bu arada yani. O yaş o kadar ayak alçıda kaldı.
Halen ayağı alçıda. Geçen bir program izledim. Kendilerinin YouTube kanalı, eşinin YouTube kanalı var. Öyle bir şey vardı galiba. Onu izledim. Halen ayağın alçıda olduğunu söyleyebilirim. Yani
Rangers karşılaşmasında sakatlandı galiba. Ya da
sakatlandığı maçı hatırlamıyorum ama zaten performansı çok geriye gitmişti. Yani Arda Turan bence ki haberlerde çıkmaya başladı bence doğru da olacak. Fatih Hoca onu yanına almalı diye düşünüyorum artık yani.
Katılıyorum. Bir de Galatasaray'ın evet, Galatasaray'ın şey, hafta içi karşılaşması olacak. Yani hafta içi oynayacak karşılaşma daha çok önemli. Ondan dolayı yani bu karşılaşmada takımı çok Fatih Hoca yorar mı yormaz mı bilmiyorum yani.
Yormazsa beraberlik mağlubiyet aldın, yormadın, çok rahat çıktın. Fenerbahçe'de yendi veya Trabzon yendi. Oldu mu sana 8 puan fark?
Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ya işte yurt dışında Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupayı düşünecek
yok,
ya da.
Yok ikisine de motive olsun Metin. Ama takım niye birine motivasyon
bir şey söyleyeceğim. Eline kadron var. O zaman Babel Feghouli'den sen faydalanabiliyor musun?
Bak büyük resmi görüyorum. O zaman Fenerbahçe'de çok önemli bir maça çıkacak. Antwerp maçı.
Antwerp maçı grup... çok önemli değil.
Niye değil?
Galatasaray maçı kadar önemli değil bana
niye
göre.
Niye değil? Grubu siz bıraktınız mı Fenerbahçe?
Hayır Antwerp zaten Fenerbahçe'nin elindeki kadro yapısına göre daha fazla kadrosunda kişi oyuncu olduğundan dolayı istediği oyuncuyu sahaya sürebiliyor.
Bence çok önemli. Orada alacağınız 3 puanla grupta tekrardan iddialı bir noktaya geleceksiniz.
Ben gelir diye düşünüyorum.
Bence çok böyle rahat
Galatasaray kime karşı karşıya gelecek?
Lokomotiv Moskova ile.
Ya şey gidiyor Rusya'ya mı gidiyor? Rusya.
Bu arada Galatasaray hakkında... bir şey söyleyecektim az önce ama şunu diyecektim. Marcao'nun olmadığı defans attı Galatasaray'da bence ligin ilk 10'una bile girmez. Boya ve Marcao'nun
çok olmadığı. Çok sırtıyor tabii ki. Nelson,
Nelson Alparslan, Van Aanholt evet. Ve Yedlin. Bu dörtlü gerçekten ilk 10'a girmez arkadaşlar. Süper Lig'deki en iyi 10 defansı hayatta girmez.
O zaman şöyle söyleyeyim, şöyle de ekleyeyim. Ben Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya gidiyorsa, Rusya'ya gidecekse 3 puan direkt Galatasaray'a yazıyorum.
Neden?
Maçını izliyorum adamlar.
Senin algoritmin çok iyi çalışıyor. Önce Galatasaray'ı böyle rahat çıkartmaya çalıştın. Galatasaray 5 puan geride rahat çıkıp beraberlik veya mağlubiyet alırsa, Fenerbahçe kazanırsa 8 puan
şey
nasıl yakalayacak
Fenerbahçe? Ben öyle bir şey demedim. Sen kendin onu algıladın. Benim dediğim olay Galatasaray'ın bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Elindeki oyuncu kadrosuna
baktığında... Tamam, bu maçı da ciddi oynayacak, o maçı da
ya
ciddi oynayacak.
Rize maçı ne kadar ciddi oynadı ya da Göztepe maçı ne kadar
Fatih
ciddi oynadı?
Fatih Hoca'nın hatası işte, yapmaması lazım diyoruz biz.
Yani ne kadar oynadı? Ben şey yani Lokomotiv Moskova takımını bildiğimden dolayı, takip ettiğimden dolayı Galatasaray'ın...
Yenebilir mi Galatasaray?
Yener tabii ki.
Tamam. O zaman Trabzonspor Fenerbahçe maçına geçelim.
Şey, direkt ben bana göre bir şey söyleyeceğim. Programı izliyorlarsa Fatih Erim şeye çalışsın. Yani hafta içi oynayacak şey, bu hafta sonu oynayacak Konya maçı daha önemli. Şey, Rusya'daki maçı kesin kazanır.
O kadar gömmemiş Lokomotiv'i ya. Kendi evlerinde Marsilya ile beraber kaldılar.
Şey yok.
Neyse bu konuşuruz daha, tamam. Programlarımız
olacak. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması, haftanın en önemli karşılaşması. Son onun ardından iki karşılaşma daha var. Onları da hızlı geçeriz ama bu karşılaşmaya bir 5-10 dakika arası değerlendirmek istiyorum açıkçası. Trabzonspor'da Marek Hamšík oynamayacak bu karşılaşmada.
Belirsiz.
Belirsiz bir karşılaşma sakatı var.
Bence oynamayacak.
Bence de oynamayacak.
Risk edilmeyecek.
Ama yani yazılan belirsiz olduğu yönünde.
Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor hepimiz?
Valla bu maçın sonucunu tahmin etmek zor. 3 ihtimalli maç. Yani 3 ihtimalinde eşit olduğu bir karşılaşma diyeyim. Daha doğru bir yorum olur. O yüzden açıkçası ben taraf olarak baktığımda her şeyi gebe bir karşılaşma olarak görüyorum. Ama diğer taraftan gollü bir maç. Çok keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de 3-4-3 sisteminde ısrar, Fenerbahçe'nin henüz bu sistemi tam olarak oturtamamış olması, özellikle kuvvetli takımlara karşı savunmada vermiş olduğu açıklar en büyük sıkıntı. Kaldı ki son Kasımpaşa maçında da biliyorsunuz gol geldikten sonra Fenerbahçe savunması.
Çok kısa araya gireceğim. Bu karşılaşma öyle bir karşılaşma olur mu sence? Fenerbahçe'nin
bu maç
defansı zayıf yönlerinin ortaya çıktı.
Trabzonspor bu ligin en iyi hücum takımlarından biri. Savunmayı sertleştiremedikleri için sıkıntı yaşıyorlar. Orta sahaları yeterince dirençli değil. Defansif anlamda ama ofansif anlamda bir kere bu ligin en iyi orta saha organizatörüne sahipler. Bakasetas. Adam 5 gol 8 maçta 5 gol 3 asist. Yani 8'de 8 ile gidiyor neredeyse. 8 gole etki etmiş. Gervinho, Marek Hamšík, Vakayeme, Cornelius, Siopis,
Gençler Birliği'nden Berat giden Özdemir. Berat çok iyi oynuyor.
Bak, bu oyuncuların hepsinin ortak olduğu nokta şu. Ofansı reyting olarak 7'nin üzerinde yapmaları. Hücumda çok kaliteli bu takım. Ve Fenerbahçe üçlü savunmayla çıkarsa bu takıma karşı sıkıntı yaşar. Ama Fenerbahçe'nin avantajı ne? Fenerbahçe orta sahada çok kompakt oynuyor. Fenerbahçe'nin orta sahası Mesut olmadığı zaman özellikle çok iki yönlü oluyor. İyi savunma yapan bir orta sahası var Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe'nin form tutan hücum oyuncuları var.
Valencia oynayacak mı bu karşılaşma?
Valencia dün akşam Kolombiya karşılaşmasına çıktı. Saat gece 2'de başladı. Pardon, 12'de başlamıştı o karşılaşma. 60 dakika sahada kaldı. 60. dakikada sahadan çıktı. Tam 60'a çıkarken ikinci yarıda da Falcao maçı izledim. Falcao oyuna girmişti. Çok etkili değildi. Yani büyük ihtimalle hani onun şeyi var mıdır, yorgunluğu var mıdır? Oradan dönüş saati ne kadar sürer bilmiyorum ama büyük ihtimalle Trabzonspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girer diye düşünüyorum.
Şimdi izleyicimiz çok güzel capsler almış Metin Dirim. Bunları program sonrası da paylaşacağım yani. Manidar capsler yani seninle sohbet ederken.
Abdülkadir Parmak şüpheli gözüküyor. Marek Hamšík şüpheli gözüküyor. Dorukhan Tokyo şüpheli gözüküyor ve Koyta sakat gözüküyor. O oynamayacak isimler. Serdar Aziz yok. Tisserand dönecek mi? İşte Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı orada başlıyor. Geçenlerde hoca orada Novak'ı kullanmış. Novak çok böyle başarılı olmamıştı. O işte üçlüden vazgeçip o maç oynatırken üçlü başlayıp oradaki içerideki sistemi değiştirebiliyorsa fayda görebilir ama öbür türlü Eyüp Yıldız'ın da dediği gibi Vakayeme olsun, Cornelius olsun çok böyle Fenerbahçe'nin defansına sıkıntı yaratır diye düşünüyorum.
İşte stoperde de Fenerbahçe avantajlı. Trabzonspor'un stoper hattına baktığımızda Minja Kim ve Atilla Salay bu ligin en çok ben en güvenilir stoperler içerisinde görüyorum. Evet. Zaten Atilla Salay da herhalde transfer market verilerine göre en çok prim yapan, fiyat yükselten oyuncu olmuş. Orada da Fenerbahçe'nin bir avantajı var ama işte üçlü savunmayla oynaması bence biraz stoperleri de bozuyor. İkinci noktada bana kalırsa ciddi bir Mesut tartışması var Fenerbahçe'de. İki farklı görüş var Ali. Mesut varsa Mesut oynar. Mesut'un o kreatif oyununa, duran toplardaki başarısına, oyun zekasına Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan, olduğunu düşünen Fenerbahçeliler var. Bunun tam tersi, Mesut koşmuyor, mücadele etmiyor, savunmaya yardımı yok. Orta saha çok yumuşak kalıyor. O yüzden hamle oyuncusu olmalı diyen Fenerbahçeliler var. Bu tartışma Fenerbahçe'de çok kritik bir noktada. Şimdilik mesela ben Vitor Pereira'yı birinci yoruma daha yakın görüyorum. Mesutsuz oyunu biraz daha tercih ediyor gibi gözüküyor.
Şöyle ekleyebilir miyim? Ali Koç'un da onunla ilgili açıklaması vardı. Bir karşılaşmadan sonra hatta onunla ilgili Ahmet Nur Çebi de farklı bir yorumda bulunmuştu. Büyük bir ihtimal Ali Koç, Sayın Başkan Victor Pereira'nın Mesut'u oynatmamasından dolayı şikayetçi diye düşünüyorum. Yani alınabilecek herhangi bir başarısızlıktan dolayı hocayı suçlu buluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir açıklaması vardı.
Yani çok kıyasıya bir mücadele olacak bence. Ama aslında kıyasıya bir mücadele kağıt üzerinde olacağı gibi gözükse de bence bir takım bayağı ağır basacak bu karşılaşmada. Öyle bir ters köşe bekliyorum. Enteresan bir karşılaşma
bence,
olacak.
Kazanan açısından ben beraberlik bekliyorum bu arada da. Beraberlik oynarım yani iddia oynasaydım. Ama bence... Sivas Spor Fenerbahçe maçı böyleydi mesela. Fenerbahçe Sivas maçı. Bir ara Metin öyle bir noktaya geldi ki sanki zar atıyor iki takımda. Yani birisi kazanacak ama evet, bu tesadüfen olacak gibiydi. İki takım da inanılmaz riskler almıştı. Bana kalırsa böyle çok ortada olacak maç, iki tarafa da gidip gelecek.
Ek olarak şunu da söyleyeyim, Gustavo bu listede yazmıyor. Gustavo son yapılan antrenmana katılmamış. Sosa'nın bir işte sakatlığının geçme olayı var. Orada işte hocaya baktığımızda Gustavo'yu mu değerlendirecek, Sosa'yı mı alacak? Orada da bir soru işaretimiz var.
Evet, o zaman son iki karşılaşmayı da hızlı hızlı değerlendirelim.
Yani senin söylediğin bir taraf çok dominant oynayacak ya, teorisine katılmıyorum ben.
Bence öyle, şöyle, mesela Galatasaray-Trabzonspor maçı Galatasaray'ın baskınlığıyla başladı, sonra dengelendi ya. O şekilde bir baskınlıkla başlayıp dengelenmeyecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Ama sürpriz olacak yani. Hepimiz böyle diyeceğiz ki yani böyle bir karşılaşma hiçbirimiz beklemiyorduk. Bir tarafın domine ettiği ama ben bir tarafın domine edeceği bir karşılaşma
şu var mesela, şunun olması gerekiyordu.
Ha, böyle 4-5 fark beklemiyorum, yanlış anlaşılma olmasın ama oyun hakimiyeti olarak bir tarafın domine ettiği.
Senle konuşmuştuk, Eyüp şahsı olduğu gün gelmemişti. Salı
kim
günü
o taraf olacak peki?
Bilmiyorum. Onu kestirmek zor.
Bu Fenerbahçe taraftarıyla Trabzonspor taraftarları bir yemekte buluşacaktı. Öyle bir organizasyon yapacaklardı.
Yapıldı.
Valilik iptal etmiş. Valilik iptal etmiş. Karşı karşıya gelmelerini istememişler. Keşke yapılsaydı diye düşünüyorum ben de.
Alanya Spor Kayseri Spor karşılaşması.
Alanya toparlandı yeni transferlerle. Emre Akbaba orada iyi etki yarattı. Ben Alanya kazanır diyorum.
Ben de Alanya kazanır diyorum.
Kayseri Spor çok böyle lige tutunamayacak gibi bir hali var. Elinden gelenin iyisini yapıyorlar. Hikmet Hoca ile beraber bir çıkış yakaladılar da. Sonuçta baktığımızda Alanya kendi evinde etkili oynayan bir takım. Ben de size katılıyorum.
Evet, güzel bir kapanış maçı daha var. Hatay Spor'a Gaziantep karşılaşması. Hatay Spor'da dördüncü. Yani kötü başladılar falan filan diyorduk. Yani kadroları geçen seneye göre.
İlk maç çok kötüydü. Sonra
Galatasaray'a karşı da kötülerdi bence.
Kötülerdi.
Gaziantep son maçını Alanya'ya karşı mı oynamıştı? Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte Alanya...
Yok, Altay'a karşı oynadılar. Kazandılar.
İkinci yarıda da goller olmuştu. Gaziantep teknik direktörü Erol Bulut dün bir açıklama yaptı. Açıklaması şu şekilde. İşte, tabii ki soruldu. Yabancı oyuncu sayısı ya da yabancı oyunun fazla, oyuncusunun fazla olması ligi etkiliyor mu? Şey dedi yani, hem ligi etkilemiyor hem de alt tarafı etkilemiyor. Tarzında bir söylemi vardı. Erol Hoca orada iyi işler yapmaya başladı. Etkili de oynatıyor. Ben Erol Hoca'nın orada yine Hatay'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Eyüp Yıldız demin işte Fenerbahçe maçını beraberlik olarak düşmüştü. Ben de bu karşılaşmanın beraber biteceğini düşünüyorum.
O zaman Eyüp Yıldız'dan da son yorumu alalım.
Karşılıklı gol var ve beraberlik.
Ama seyir zevki yüksek bir karşılaşma.
Olur. Tabii ki. Çünkü yani Fenerbahçe'de olmadı. bu Erol Hoca'yı kötü hoca yapmaz. Erol Hoca gerçekten pozitif futbol oynatıyor. Özellikle gücü sınırlı takımları çalıştırdığında stratejisi tutuyor. Çünkü Fenerbahçe'ye göre bir planı yoktu Erol Hoca'nın. Fenerbahçe dominant futbol oynamak zorunda. Fenerbahçe öyle topu rakibe versin, beklesin, kaptığı toplarla hızlı gelsin. Bu strateji uymaz. Çünkü öyle Fenerbahçe'ye paldır küldür saldıran bir rakip bulamaz. Ama Gaziantep'te bu stratejiyi uygular Erol Hoca, Erol Bulut. Ben açıkçası çok keyifli, çok atlet bir futbol ortaya konulacağını düşünüyorum. Ve bence beraberlik ve karşılıklı
gol bulması mantıklı.
Yani 1-1, 2-2 gibi skorlar.
Şuna katılır mısın peki? Erol Bulut Fenerbahçe'deyken gelen baskı, işte taraftar baskısı olsun, işte yönetim baskısı olsun, sen bu oyuncuyu niye oynatmıyorsun, bu oyuncuyu niye transfer ettirdin tarzında söylemleri var mıydı mesela? Erol Hoca'nın orada bir sıkıntısı
tabii
var mıydı?
Tabii canım, yani o baskılar üzerinde çok olumsuz etki yarattı. Bir süre sonra da yani mesela Emre Belezoğlu, Demokles'in kılıcı gibi Erol Hoca'nın tepesinde bekliyordu. Hatta bazı kararlara da, bazı kadrolara da, yani maç kadrolarını da etki ettiğini biliyoruz, olmadı. Ya Fenerbahçe taraftarında Metin, sen o yılı çok hatırlarsın. Bizim de o yıl çok kavga yapmışlığımız vardır Metin'de çocukluğumuzda. O Veselinovic'li 103 gollü şampiyonluğunuz var ya.
Evet.
Her maç inanılmaz baskı, her maç 3 gol 5 gol atan Fenerbahçe var. Öyle bir Fenerbahçe izlemek istiyor. Bu futbolu, o coşkulu futbolu benimsemeyen, özellikle topu rakibe veren teknik direktörleri veya savunma ağırlıklı futbol oynatan teknik direktörleri de Fenerbahçeliler hep böyle bir eksi puan veriyor. Erol Hoca oradan kaybetti bana.
Hatırlamıyor musunuz? Victor Pereira taraftarın teki 4-4-2 diye bağırmıştı tribünden.
Evet evet.
Yani
o da öyle yaptı.
Evet, Erol Bulut döneminde Emre Belezoğlu tribündeyken Mert Hakan oyundan çıkarken Erol Bulut'a değil de Mert Hakan şeye bakmıştı.
Ben yalnız o tarz davranışlara çok kızarım. Basketbolda da yapılır. Ben Ergin Ataman'a, Obradovic'e şunu çıkar, bunu al, zon savunmaya dön, şöyle yap, böyle yap.
Ya bir tane
tribünden bağırdığını görüyorum.
Günler önce tribünde bir tane polisin Mustafa Denizli'ye taktik verme videosu var.
Aa evet ya, evet.
O aklıma gelir her zaman
Mustafa
böyle.
Mustafa Denizli de bozuyor
falan. Evet böyle. Evet. İtiyor adamı. O aklıma gelir
ya,
genelde.
İnanamazsınız. Fenerbahçe salonuna gidin veya Galatasaray maçlarına gidin. Arka tarafta oturun. Hoca'ya mutlaka Obradovic'e diyor ki hocam Sulukas'ı çıkar şunu al diyor. Ve Ergin Ataman'a diyor ki hocam şu savunma yapamıyor, bunu çıkar şunu al diyor. Ha bak, bunu kendi aranda yorumlarsın. Bunu gidersin gazetede de yazarsın. Ama hocaya o şekilde bağıramazsın yani.
Tabii canım, bu şeye benziyor biraz. YouTube'da mesela iki tane bilim profesörü konuşuyor. Biri de altına şey yazmış. Profesörleri dinledim, şimdi asıl profesörler yorumlarda ne yazmış onu okumaya geliyor. Ya öyle bir şey ya, adam şimdi
taraftan, evet.
Hani orada herhalde şey gibi görüyor yani, ben hocadan daha iyi biliyorum. Ama bu da şey demek değil yani, herhangi bir taraftarın eleştirisi hocaya doğru olmayacak. Yani Fatih Terim'in bir oyuncu hamlesini eleştiremeyeceğiz anlamına da gelmesin.
Şimdi ben bir şey anlatayım burada.
Ya şimdi şu arasında fark var. Senin sosyal medyadan hocam niye Feghouli oynatıyorsunuz demenle maçta ön sırada Fatih Terim'e bağırman arasında uçurum var
o,
yani.
O saygısızlık yani. Bir ikincisi bence doğru bir tavır değil. Ama şunu söylersin, hocam Feghouli 3 maçtır oynatıyorsun, 3 maçta da etkisiz, neden 4. maçta sağda dersin bak.
Çok farklı
var.
Şeyler.
Farklı şeyler. Geçen ben buna benzer bir diyalog anlatayım ve yayını da bitirelim. Bir tane kardiyolog, işte aşı nedeniyle kalp krizi vakaları arttı falan deniliyor ya, böyle bir tevatür var. Ben kardiyologum, böyle bir artış yok. Bu aşı olmadan önce ne kadar kalp krizi vakası geliyorsa bugün de o kadar geliyor diyor. Bir tane Twitter kullanıcısı. Bir tane Twitter kullanıcısı. Emin misiniz? Doktor gene yazıyor. Ya ben kardiyologum diyor. Yanılıyor olamaz mısınız? Bence yanılıyorsunuz veya gerçekleri çarpıtıyorsunuz falan. Ne diyeceksin ki?
İkimizde bak bu çok var. Mesela bir kahve ortamına gittiğinde ya da bir kafe ortamına gittiğinde işte futbolu bilen, bilmem doktorasını yapmış, işte doktorluğu bilen ya da mühendisliği bilen ya da işte inşaat alanında gerçekten yapılması gerektiğini bilen çok fazla insan var.
Bunu söyleyen kadının profiline tıkladım. Acaba dedim, o da hani doktor mu? Bu işle mi ilgileniyor? Yönetici asistanı çıktı. Yönetici asistanlığı yapıyorsun. Bir kardiyolog sana bilimsel veri paylaşıyor.
Emin
ama
misiniz?
Sen onun yanlış olduğunu iddia ediyorsun. Hangi eğitimle, hangi argümanla belirsin?
O zaman bir kamu spotuyla kapatalım.
Aşı ol.
Aşınız olun. Aşı hayat kurtarır arkadaşlar. Aşınız olun ve bilmiyorum belki tepki alacağım ama aşı karşıtlarını dinlemeyin. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşarsınız.
Evet, ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada Eyüp Yıldız'ın söylediklerine de yine imzamı atıyorum. Metin Dirim de aynı fikirde. Tabii. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Yani aşı olmayı herkese tavsiye ediyoruz. Bilim uzmanı olmasak da yani en azından
bilim insanı değiliz ama güvenilir, sağlam, ispatlanmış bilim insanlarının söylediklerini gören, inanan insanlarız.
Şunu ekleyeyim, biliyorsunuz ki Sinovac ile Türkiye'ye geldiğinde gönüllü olarak ben gitmiştim. İki Sinovac,
bir şey
iki
olsaydı Metin Dirim olurdu. Türkiye'de beşinci sırada.
İlk aşı olanlardan bir tanesi benim. İki Sinovac, iki BioNTech oldum. Yani gerçekten hani bugüne kadar bir şey olsaydı öyle tarihler veriliyor. Bu tarihte şu olacak, şöyle işte gelecekte bunlar olacak. Beklerdim çok büyük. Hani o bir şey olacaksa da şu ana kadar olmadı. Olmayacaktır da.
Türkovak için de aramışlar Metin Dirim.
Kesinlikle. Aşınızın mutlaka olması evet, gerekiyor.
İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyecektin galiba.
Yok yok, bir şey söylemeyeceğim. Metin gerekeni söyledi. Bilim insanlarına güvenelim. Bu hafta mücadele edecek bütün takımlara da başarılar diliyorum. Olaysız, sakatlıksız bir hafta olur inşallah.
İzleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Salı günü Süper Lig'deki 9. hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz ve hafta içi oynanacak olan Avrupa karşılaşmaları hakkındaki fikirlerimizi paylaşacağız. Salı günü saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.